Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. ...46. bölüm İlmül Yakîn, Aynel Yakîn ve Arz Günü Sual. Ulu Allah buyurur ki: Estaizu billah, kella lev ta'lemune ilmel yakîn. Hayır, hayır, kesinlikle bir bilmiş olsanız, yani kıyametin iç yüzünü kesinlikle bilseniz, sayı çokluğu ile böbürlenmeden vazgeçer, size yarayacak davranışlar işlerdiniz. Zararlı davranışlardan sakınırdınız. Ve kıyamet günü varlıkla sayı çokluğu ile övünmenin hiçbir faydası olmadığını peygamberler gibi kesinlikle bilseniz, varlıkla ve sayı çokluğu ile böbürlenmezdiniz. Estağfirullah, leteravünnel cehîm, ve mutlaka cehennemi göreceksiniz. Ulu Allah yemin ediyor ki kıyamet günü ateşi ve onun şiddetini kendi gözünüzle göreceksiniz. Sümme leteravünneha aynel yakîn, sonra da onu mutlaka kesin müşahede ile göreceksiniz. Yani cehennemi hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gözleriniz ile görecek ve müşahede edeceksiniz. Acaba ilmül yakîn, yani kesin bilgi ile aynel yakîn, kesin müşahede arasında ne fark vardır denilirse şöyle cevap verilmiştir. İlmül yakîn, peygamberlerin nübüvvet sayesinde sahip olduğu bilgidir. Aynel yakîn de meleklerin bilgisidir. Çünkü onlar cenneti, cehennemi, levhi, kalemi, arşı, kürsiyi açıkça müşahede ediyorlar. O yüzden bu sayılan konular hakkında onların bilgisi aynel yakîn oluyor. Bu konuda şöyle de diyebilirsin: İlmel yakîn, yaşayanların ölüm ve mezarları hakkındaki bilgisidir. Çünkü onlar ölülerin kabirlerde olduklarını bilirler ama durumlarının nice olduğunu bilmezler. Aynel yakîn de ölüm ve kabirler hakkında bizzat ölülerin bilgisidir. Çünkü gerek bir cennet bahçesi olarak ve gerekse bir cehennem çukuru olarak kabirleri yakından müşahede etmişlerdir. Şöyle de düşünülebilir: İlmül yakîn kıyamet hakkında dünyadayken edinilen bilgidir. Aynel yakîn de bütün korkunçlukları ile kıyameti müşahede etmektir. Yahut da şöyle denilebilir: İlmül yakîn cennet ve cehennem hakkında edinilen ön bilgidir. Aynel yakîn de cennet ve cehennemi doğrudan doğruya görmektir. Sümme letüselünne yevme izinanin ne'im, sonra o gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Bu ayetten murat, kıyamet gününde dünya nimetlerinden mutlaka sorulacaksınız. Bunlar beden, kulak, göz ile kazançlar, yiyecekler, içecekler vesaire olup, bunların şükrünü yaratanlarına eda ettiniz mi, ona şükranda mı bulundunuz, küfranı nimette mi diye sorulacaklardır demektir. İbn-i Ebi Hatim ve İbn-i Merdiye, Zeyd İbn-i Eslem'den, o da babasından rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okuyarak şu şekilde yorumlamıştır: sizi sayı çokluğu ile böbürlenmek şaşırttı, yani ibadetten alıkoydu. Hatta mezarları bile ziyaret ettiniz, bundan murat size ölüm gelinceye kadar demektir. Hayır hayır, öğreneceksiniz. Yani kabirlerimize girerseniz öğreneceksiniz, öğrenebilirsiniz. Sonra yine hayır hayır, öğreneceksiniz. Bu ayette buyuruyor ki kabirlerinizden çıkıp mahşere varırsanız anlayacaksın. Hayır hayır, ilmi yakinde bir bilseniz buyuruyor ki Rabbimizin huzurunda amellerinize vakıf olsanız mutlaka cehimi göreceksiniz. Bunun sebebi, çünkü sırat cehennemin ortasından geçecektir. Kimi geçip kurtularak, kimi böbürlenerek kurtulacak, kimi de cehennem ateşine düşecektir. Sonra o gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Yani karnınızın doymasından, soğuk sulardan, evlerin sağladığı gölgelerden, yaratılıştaki dengeden ve uykunun verdiği lezzetten bile sorguya çekileceksiniz. Hazreti Ali der ki, dünya nimetinden maksat vücut sağlığıdır. buğday ekmeği yiyen, soğuk Fırat suyundan içen ve oturulabilir bir evi olan kimsenin bu varlıkları soruşturma konusu olacak olan nimetlerdir. Kırk yedinci bölüm, Allah'ı zikretmenin fazileti. Ulu Allah buyurur ki, Estaizu billah, fezkürûni ezkürküm ve şükürûli ve la tekfurun. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Sabitül Bunnani der ki, ben Rabbimin beni ne zaman anacağını biliyorum. Dinleyenler bu söz karşısında irkilerek, bunu nasıl biliyorsun diye sorarlar. O da, ben onu ne zaman anarsam, o da beni o zaman anar diye karşılık verir. Ey iman edenler, Allah'ı sık sık anın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine Arafat'tan indiğimiz zaman Allah'ı Meş'arül Haram'da anın. O size nasıl hidayet verdiyse siz de onu zikredin. Yine hac görevleriniz bitince atalarınızı andığınız kadar, hatta daha hararetli bir dil ile Allah'ı anınız. Bu derin düşünceliler ayakta, oturarak ve yanları üstü uzanmışlarken Allah'ı anarlar ve ey Rabbimiz, sen bütün bu varlıkları boşuna yaratmadın. Seni böyle bir isnattan tenzih ederiz. O halde bizi cehennem azabından koru diyerek göklerin ve yerin yaratılışı hakkında enine boyuna düşünceye dalarlar. Ve yine Allah buyurur ki, namazı kılınca ayakta oturuyorken ve yan üstü uzanmışken Allah'ı anınız. İbn Abbas yukarıdaki ayeti tefsir ederken, yani gece gündüz denizde, karada, evde, yolda, varlıkta, darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, gizli açık her zaman ve her yerde Allah'ı anınız. Ulu Allah münafıkları Allah'ı çok az anarlar diye kınamaktadır. Yine Allah buyurur ki, Rabbini içinden yalvararak ve çekinerek, yüksek sesle konuşmayarak, sabah akşam anda gafillerden olma. Yine Allah-u Teala, Allah'ı zikretmek hiç şüphesiz en büyük ibadettir. İbn Abbas yukarıdaki ayeti kerime hakkında der ki, bu ayeti iki türlü anlamak mümkündür. Bir, Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan daha önemlidir. İki, Allah'ı anmak geride kalan her türlü ibadetten üstündür. Buna dair daha birçok ayetler vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gafiller arasında Allah'ı anan kimse kuru otlar arasındaki yeşil otlar gibidir. Gafiller arasında Allah'ı anan kimse cephe kaçakları arasındaki savaşçı gibidir. Ulu Allah şöyle buyurur, beni andığı sürece dudakları benim adıma kıpırdadıkça ben kulum ile birlikteyim. Peygamber Efendimiz yine buyurur ki, kulun işlediği ameller içinde ona Allah'ın azabından en kurtarıcı olanı Allah'ı anmaktır. Sahabiler, cihatta mı bunun ayarında değil diye sorarlar. Efendimiz onlara, düşmana vura vura kılıcın kırıldıktan sonra yine bir kılıcı vura vura kırmak ve bir üçüncü kılıcı yine düşmanla vuruşa vuruşa kırmak durumu dışında cihat bile onun ayarında değildir der. Peygamber Efendimiz yine buyurur, cennet bahçelerinde gezinmek isteyen kimse ulu Allah'ı sık sık ansın. En faziletli amel nedir diye sorarlar. Efendimiz, Allah'ı anan dili kurumadan can vermendir diye cevap verir. Sabah akşam Allah'ın adını an ki sabah ve akşama günahsız giresin. Sabah akşam Allah'ın adını dilden düşürmemek, Allah yolunda düşman ile vuruşurken kılıç kırmak ve malı cömertçe dağıtmaktan bile faziletlidir. Yedi kimse vardır ki Allah başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde onları arşının gölgesinin altına alır. İşte bu yedi kimseden biri de yalnız başınayken Allah'ı anarak onun korkusu ile gözleri yaşarandır. Peygamber Efendimiz yine buyurur ki, bir araya gelerek Allah'ın adını anan kimselerin melekler çevresini kuşatır, onları rahmet bürür ve Allah da onları yanındakiler arasında anar. kırk sekizinci bölüm, namazın faziletleri. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde estağfirullah, inna salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Hiç şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farzdır. Efendimiz yine buyurur ki, 5 vakit namaz kullara farz kılınmıştır. Önem ve usulünü hafife almadan, hiçbir yönünü ihmal etmeksizin, bu 5 vakit namaz farzını yerine getireni cennete koymak Allah'ın taahhüdüdür. 5 vakit namaz farzını yerine getirmeyenlere karşı ise Allah'ın hiçbir taahhüdü yoktur. Dilerse o kimseyi azaba çarptırır, dilerse cennetine koyar. 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan bol ve tatlı sulu bir nehir gibidir. Günde 5 sefer böyle bir nehirde yıkanan kimsenin vücudunda kir kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, öyle kimsenin vücudunda hiçbir şey kalmaz diye cevap verirler. Efendimiz bu söz üzerine, işte o nehrin suyu vücut kirini nasıl giderdiyse 5 vakit namaz da günahları öyle giderir. Namaz, büyük günahlardan sakınmak şartı ile vakit aralarındaki küçük günahları siler. İyi ameller kötülükleri giderir. Ayet-i kerimesi de buna delildir. Günahları giderir demek, sanki hiç olmamışlar gibi onları ortadan kaldırır demektir. Efendimiz yine namazla alakalı birçok hadisi vardır. Bunlardan birkaçı, namaz cennetin anahtarıdır. Bir namazı kasten terk eden kişi küfre düşer. Bir namazı kasteden terk eden kimse Muhammed'in zimmetinden sıyrılmıştır. Gizli secde kadar kulu Allah'a yakın kılan hiçbir ibadet yoktur. Allah için secdeye varan her mümini Allah o nurla bir derece yükseltir ve bir günahını da affeder. Sahabilerden birisi, Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'a yalvar da beni senin şefaatine nail olanlardan ve cennette seninle birlikte olanlardan biri eylesin der. Peygamber Efendimiz de ona çok secde ederek bana yardımcı ol diye buyurur. Belirtildiğine göre kulun Allah'a en yakın bulunduğu hal secde halidir. Zaten ayet-i kerimede secde et ki yaklaşasın buyurulmaktadır. Alınlarındaki nişan secde izindendir buyurulur yine ayet-i kerimede. Yine Müslim'de rivayet eden bir hadis-i şerifte Ademoğlu secde ayeti okuyup arkasından secde edince şeytan bir köşeye çekilip ağlar ve bana yazıklar olsun, şu adam secde etmekle emredildi ve etti, ona cennet verilecektir. Oysa ben secde etmekle emredildiğim halde isyan ettiğim için bana cehennem vardır der. Dokuzuncu bölüm, namaz kılmayanın cezası. Estaizu billah, ma selekekum fi sekar, kalu lem neku minel musallin, ve lem neku nut'imul miskin, ve künna nehudu me'al ha'idin. Sadakallahu l-azim. Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yemek vermezdik, batıla dalanlar ile birlikte biz de dalardık. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Efendimiz, kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır. Yine Müslüm'ün rivayetine göre kulla şirk arasında yahut kulla küfür arasındaki namazı kılmamak farkı olduğu buyurulmuştur. Kul ile küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır yine başka rivayetlerde. İslam'ın özü, dinin temeli üçtür. İslam bunlara dayanır. Bunlardan herhangi birine yüz çeviren kimse bu yüzden dinden çıkmış olur. Bir, Allah'tan başka ilah yoktur diyerek şehadet getirmek. İki, farz namazlar ve üç, Ramazan orucu. Tirmizi'nin diğer senedi güzel bir rivayetinde ifade edildiğine göre bu temellerden birine yüz çeviren Allah'ı inkar etmiş gibidir. Onun hiçbir tasarrufu ve adalet dağıtımı ile ilgili görevi geçerli değildir. Taberani ve bazı hadis kaynakları zararsız iki isnatla rivayet ettiklerine göre dostum Muhammed Aleyhisselam bana 7 şeyi tavsiye etti buyurur Ubade İbn-i Samit. Kesilseniz, yakılsanız, asılsanız bile Allah'a asla ortak koşmayın. Mazeretsiz olarak sakın namazı terk etmeyin. Allah'a karşı gelmeye kalkışmayın. İçki içmeyin. Eşinizden, malınızdan ayrı düşmenizi isteseler bile anne babanıza karşı gelmeyin. Bütün ordu kırılıp da tek başınıza bile kalsanız cepheden kaçmayın. Ev halkına ve yakınlarınıza iyilik edin. Yediğinizden onlara da pay ayırın. Onlara el kaldırmayın, onlara Allah korkusunu telkin edin. Hiçbir mazereti olmaksızın ve kasten namaz kılmayanın Allah bütün iyi amellerini siler. Tevbe edip yeniden Allah'a dönünceye kadar onun ile hiçbir ilgisi kalmaz. Ey müminler, mallarınız ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar zararların ta kendileridir. Münafıkun suresindeki ayet-i kerimede. Bir grup tefsir alimine göre ayetteki Allah'ı anmak deyiminden maksat 5 vakit namazdır. İmam Şafii ile Beyhaki'ye göre Peygamber Efendimiz herhangi bir vakit namazı kılmaksızın vaktini geçirenler yuvası dağılmış, malını mülkünü kaçırmış gibidir buyuruyor. Buhari'ye göre Semure İbni Cündep der ki Peygamber Efendimiz sahabilere sık sık rüya göreniniz var mı diye sorar ve anlatılan rüyaları Allah'ın dilediğince yorumlardı. Bir sabah bize şöyle dedi: bu gece bana iki kişi gelerek beni yataktan kaldırdı ve yürü gidelim dediler. Onlarla birlikte yürüdüm, yolda iki kişiye rastladık. Biri sırt üstü yerde yatıyordu, diğeri başına taşla dikilmiş, elindeki kayayı arkadaşının başına vuruyor, başını yarıyordu. Yuvarlanan kayayı alıp yeri gelinceye kadar arkadaşının başındaki taş yarası kapanıyordu. O da aynı işi yeni baştan tekrar yapıyordu. Onlara "Sübhanallah, bu ne iştir?" dedim. "Yürü gidelim," dediler. Az ileride yine iki kişiye rastladık. Biri başının üstüne dikilmiş yerde yatıyordu. Öbürü başına dikilmiş, elinde demirden bir çengel vardı. Demir çengeli arkadaşının yanaklarının birine batırıyor, yarı çenesini, burnunun bir deliğini ve kaşları ortasından alnını yarıyordu. Derken öbür yanağına dönerek aynı şekilde başının diğer yarısını darmadağın ediyor. Bu arada dağıtılmış olan ilk yanağın yaraları kapanıp eski haline dönüyor ve bu iş durmadan tekrar ediyordu. Yanımdakiler "Sübhanallah, bu ne iştir?" dedim. Bana "Yürü gidelim," dediler. Yürümeye devam ettik. Az ileride karşımıza tandıra benzer bir ateş kuyusu çıktı. İçinde zannederim gürültü patırtı vardı, buyurdu. İçine bakınca çıplak erkek ve kadınlar gördük. Dalga dalga dipten yükselen alevler vücutlarını sarıyordu. Alevler dalgalanınca onların acı feryatları yükseliyordu. Yanındakilere "Bunlar nedir?" diye sordum. "Yürü gidelim," dediler. Yürümeye devam ederek bir nehrin yanına vardık. Peygamberimizin nehri kan gibi kırmızı diye tarif ettiğini sanıyorum. Orada iki kişiyle karşılaştık. Biri nehirde yüzüyordu, öbür iri bir taş yığının yanında ve kenarda duruyordu. Yüzen adam kenara yaklaşır yaklaşmaz, kenardaki adam yanındaki taşlardan birini üzerine fırlatarak onu geri döndürüyordu ve hep dönüp geldikçe ağzına taşı basıyordu. Yanındakilere "Bu nedir?" dedim. "Yürü gidelim," dediler. Yürümeye devam ederek görüntüsü tiksinti uyandıran bir adam ile karşılaştık. Onun kadar çirkin ve tiksindirici görünüşlü birini görmüş olamazsın. Adamın önünde bir ateş yanıyordu. Ateş zayıfladıkça adam onu güçlendiriyor ve durmadan etrafında dolanıyordu. Yanımdakilere "Bu nedir?" dedim. "Yürü gidelim," dediler. Yürümeye devam ederek yüksek otlar ile kaplı bir bahçe ile karşılaştık. Bahçenin bahar çiçekleri vardı. Ortasında bazı göğe değecek gibi uzun boylu bir adam vardı. Adamın etrafını o ana kadar görmediğim kadar kalabalık sayıda çocuklar çevrelemişti. Yanımdakilere "Bunlar nedir?" dedim. "Yürü gidelim," dediler. Yürümeye devam ederek ulu bir ağacın yanına vardık. O kadar ve muhteşem bir ağaç ki o ana kadar hiç görmemiştim. Yanımdakiler "Bu ağaca tırman," dediler. Hep birlikte ağaca tırmana tırmana bir şehre vardık. Binalarının tuğlaları altın ve gümüştendi. Şehrin kapısına dayanıp açılmasını istedik. Kapı açıldı ve içeri girdik. Bizi vücutlarının yarısı gördüğüm en güzel, diğer yarısı gördüğüm en çirkin bir takım kimseler karşıladı. Yanımdakiler onlara "Haydi koşun, şu nehre dalın," dediler. Bir de baktım ki nehir ters dönmüş, suyu halis bembeyaz olmuş akıyor. Bizi karşılayanlar nehre dalıp çıkarak yanımızdakilere döndüler. Vücutlarındaki çirkinlik kaybolmuş, tepeden tırnağa en güzel bir görüntü kazanmışlardı. Yanımdakiler "Burası Adn cennetidir, şurası da senin konağın," dediler. Bu arada gözlerimi yukarı kaldırınca bakışlarım beyaz bulut gibi bir köşk ile karşı karşıya geldi. Yanımdakiler "İşte konağın orası," dediler. "Allah'ın bereketi üzerine olsun. Bırakın beni de içeri gireyim," dedim. "Şimdi olmaz. Nasıl olsa oraya gireceksin," dediler. Onlara "Bu geceden beni şaşırtıcı şeyler görüyorum. Bu gördüklerim nedir?" diye sordum. "Sana anlatacağız," deyip şöyle söze girdiler: "İlk karşılaştığın başına taş ile vurulan adam Kur'an'ı bildiği halde uygulamayan ve farz namazı kılmaksızın uyuyan kimseydi. Çenesi, burnu ve gözü demir çengele takılarak yırtılan adam, sabah evinden dışarı adım attığı andan itibaren durmadan yalan konuşup sağa sola yayan kimseydi. Tandır gibi bir kuyuya kapatılmış çıplak kadın ve erkekler zina eden erkek ve kadınlardı. Kenara yaklaşır yaklaşmaz üzerine taş atılan ve durmadan nehirde yüzer halde karşılaştığın adam faiz yiyen kimseydi. Ateşi yanında gördüğün o durmadan ateş tutuşturup çevresinde dolaşan çirkin görüntülü adam da cehennemin bekçi başısıydı. Bahçedeki uzun boylu adam Hazreti İbrahim Aleyhisselam, çevresindeki çocuklar da İslam fıtratı üzere ölen insan yavrularıydı. Bu sırada sahabilerden biri "Ya Resulallah, müşriklerin çocukları da dahil mi?" diye sordu. Peygamberimiz de ona "Müşriklerin çocukları da dahil" diye cevap verdi. Vücutların yarısı güzel ve diğer yarısı çirkin olarak gördüğün kimseler ise hem iyi hem kötü amelleri olan kimselerdi ki Allah onların kötü amellerini bağışlayıvermişti. Arkasından Peygamberimiz başlarına taş ile vurulup yarılan ve yarılır yarılmaz yaraları iyileşerek aynı taş darbelerine yeni baştan hedef olan grupla karşılaştı. "Bunlar kimdir?" diye sordu. "Bunlar başları namaz ile hoş olmayan kimselerdir" diye cevap verdi. İslam'ın alameti farikası namazdır. Bütün varlıklarını vererek namaz kılanlar, vakitlerine, sünnetlerine ve ölçülerine titizlikle önem verenler gerçekten mümindirler buyuruluyor. Yüce Rabbim bizleri namazını hakkıyla eda eden kullarından eylesin. Değerli dostlar, bugün de yine bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederek sizlerle birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.